Değerli dinleyenlerim, bugün önemli bir konuyu ele almaya çalışacağız. Ene'nin mahiyeti. Ene kelime itibariyle ben anlamında ve insan bu beni tanırsa herhalde Allah'ı da daha iyi tanıyacak. Bu mealde şöyle bir rivayet var. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Yani nefsini bilen Rabbini bilir. Enenin mahiyetinin bilinmesiyle insan Cenab-ı Hakk'ı daha iyi bilebilir. Anlatacaklarımız daha çok şu ayetin bir nevi açıklaması şeklinde olacak. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Şüphesiz o çok zalim ve çok cahildir. Burada insana yüklenen bir emanetten bahsediliyor. Ve bu emanet göklerin, yerin, dağların kaldıramadığı çok ağır bir yük. Çok ağır bir mukaddes emanet durumunda. İnsan ise bu emaneti yükleniyor. Burada herhalde sembolik bir anlatım var. Ana hatlarıyla şöyle diyebiliriz. Daha çok Allah'ı tanımak, Allah'a muhatap olma noktasında sanki göklere soruluyor. Siz Allah'a muhatap olabilir misiniz? Gökler, ya Rabbi bizde bu kabiliyet yok diyor. Yere soruluyor dünyaya. Dünyada da o kabiliyet yok. Dağlara soruluyor, onlarda da yok. Ama bu insan küçüklüğüyle beraber Allah'a muhatap olabilecek kabiliyette yaratılmış. Ama emanetin hakkını vermemekle çok zalim ve çok cahil oluyor. İşte bu emanetin pek çok cihetleri var. Allah'a muhatap olmak gibi, mükellef olmak gibi, emirler, yasaklar gibi. Bunların her birisi bize yüklenen emanetle alakalı kabiliyetlerimizi geliştirmek gibi. Ve bu emanetin müteaddit cihetlerinden bir ciheti ene. Yani insanın benliği. İnsan o benliğiyle Allah'a muhatap oluyor. Ene, Hazreti Adem zamanından şimdiye kadar insanlık aleminin etrafında dalbudak salan nurani bir tuğba ağacı ile müthiş bir zakkum ağacının çekirdeğidir. Yani bu Ene'den peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, böyle kaliteli insanlar yetiştiği gibi aynı Ene'den Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar ve benzeri değişik kimseler çıkmakta. Dolayısıyla ene adeta bir çekirdek misal. O çekirdekten hem bir tuğba ağacı çıkabiliyor. Tuğba ağacı cennette bir ağacın ismi olarak geçer. Hem de zakkum ağacı çıkabiliyor. Zakkum ağacı da cehennemde bir ağaç. Demek ki aynı insan enesini müspet kullanırsa peygamberlere, salihlere arkadaş olacak bir durumda olur. Ama menfi kullanacak olursa Firavunlara, Ebu Cehillere arkadaş olacak bir duruma gelir. Bu açıdan bakıldığında insanların iyi veya kötü olması bu ene ile çok yakından alakadar. Ve biz ene ile Allah'ı biliyoruz. Ene, künuz-u mahfi olan Esma-i İlahiye'nin anahtarı. Burada künuz-u mahfiye derken bu bir hadisi kutsiye dayanıyor. Cenab-ı Hak şöyle bildirmiş. Küntü kenzen mahfiyen. Ben gizli bir hazineydim. Fehalaktul halga liyarifuni ve beni tanımaları için mahlukatı yarattım. Gizli bir hazine, çok değerli şeyler var ama anahtar olmayınca ulaşılmıyor. İşte Cenab-ı Hak sonsuz kudret sahibi, sonsuz ilim sahibi, sonsuz merhamet sahibi. Bunları nereden bileceğiz? Mesela dağlar bu noktada Allah'ın rahmetini o derece bilmezler. Muhatap olacak kabiliyetleri yok. Dağlar veya dünya veya gökler Allah'ın kudretini anlayabilecek seviyede değiller. Ama insanda anlayabilecek şekilde kabiliyetler, ölçücükler insanın mahiyetine, eneye bırakılmış. Biz ene ile Cenab-ı Hakk'ın isimlerini bilebiliyoruz. Bunun birazdan örnekleri gelecek. Mesela Allahu Teala her şeyi bilendir. Alim, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi Alim ismi. Allah her şeyi bilendir. Bu bir hazine durumunda. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilmesi. Peki biz Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini nasıl biliriz? Ayet-i Kerime'de şöyle geçiyor. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Yani yaratan yarattığını elbette bilir. Diyelim ben kitap yazmışsam kitabımda ne var bilirim. Veya bu binayı kim yapmışsa bu binanın neresinde ne var bilir. Buradan kendimizden yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilen olduğunu daha kolay anlayabiliyoruz. Ben kendi yaptığımı biliyorsam, kendi meydana getirdiğim şeyleri biliyorsam elbette Allah-u Teala yarattığı şeyleri bilir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilen manasındaki ismini biz kendimizden yola çıkarak bu şekilde anlayabiliyoruz. Veya diyelim Cenab-ı Hak muhsindir, iyilik yapmayı sever. Bizim mahiyetimize bunun bir misalini de koymuş. İnsan iyilik yapmaktan normal şartlarda zevk alır. Tabiatını bozmamışsa iyilik yapmaktan gerçekten sevinir. Başkalarını sevindirmekle memnun bir hale gelir. Buradan biz Cenab-ı Hakk'ın yaratmaktaki lezzetini, mukaddes lezzetini bir derece belki hissedebiliriz. Biz nasıl ikram etmekten, başkalarını memnun etmekten zevk alırsak, Allah-u Teala da mahza lütfuyla şu alemi yaratmayı dilemiş. İnsanları, diğer varlıkları sevindirmeyi murad etmiş. Onlara varlık neşesini tattırmış. Ve Rezzak ismiyle onlara devamlı rızık veriyor. Bu anlamda kendimizden yola çıkıp değerlendirmeler yapabiliriz. Ve ene kainatın tılsım-ı mulakının da bir anahtarı. Kainatın kapıları zahiren açık iken gerçekte kapalı. Şunun gibi, diyelim benim önümde Japonca bir kitap olsa, kitap önümde açık ama bir şey anlamıyorum. Sadece seyrediyorum. Kainat kitabının manaları da adeta onun gibi. Bu kainat ne vazife görüyor? Normalde bizim anlamamız çok zor. Ancak yine Allah'ın bize vermiş olduğu sanatkarlık özelliğiyle bir derece mahlukat niçin yaratıldı? Bu gibi Cenab-ı Hakk'ın şuunatına taalluk eden şeyleri bir derece anlayabiliriz. Bediüzzaman bunu Risalelerin değişik yerlerinde şöyle ifade ediyor. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Bu gibi görmek, göstermek, bundan zevk almak, bunlar şuunata giriyor. Cenab-ı Hak şuunatından bir numunecik biz insanlara da vermiş. İşte diyelim ki çok güzel yemek yapmasını bilen birisi o hüneriyle başkalarına faydalı olmak ister. Sanatkar olan birisi, diyelim mimardır, çok güzel mimari eserlerle kendini o şekilde başkalarının nazarıyla da temaşa etmek ister. Yani kendi sanatını hem kendisi görmek hem de başkalarına göstermek ister. Bunun numunesi insanda var. Talebelik yıllarımızdan hatırlıyorum. Böyle resim çizgisi kuvvetli olan bir arkadaş ders esnasında bile insanların böyle karikatürünü çizer, ona böyle gönderirdi. Yani bir ihtiyaçtan değil ama kendinde var olan bir kabiliyetin tezahürü. Bu şekilde görmek ve göstermek sırrı insanın mahiyetine de bırakılmış. Biz kendimizde var olandan hareketle Cenab-ı Hak'ta var olanı fark edeceğiz, hissedeceğiz. Ama kendimizde olanla Allah'ınkini kıyas etmek bu yanlış bir kıyas olur. Ve Cenab-ı Hak mahlukatına hiçbir cihetle benzemez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mesela isimleri, sıfatları her ne kadar bizde aynı isimle, aynı özellikle bulunmakta ise de mahiyet itibariyle bunlar aynı değildir. Bize verilenler sadece bir numuneciktir. Ama Cenab-ı Hak da onun zatına layık bir şekilde bunlar bulunmaktadır. Sani Hakim, insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Rububiyet derken mesela terbiye etmek. İnsanlar bir şeyi basitten mükemmel hale getirebiliyorlar. Bazı kitap evlerinde matbaa da oluyor. eğer modern bir şekilde tanzim edilmişse şöyle de olabiliyormuş. Bir taraftan keresteler giriyor, öbür taraftan kitap olarak çıkıyor. İşte bu bir terbiye. İnsanın terbiyesi. İnsanın Allah'ın ona vermiş olduğu kabiliyetle tomrukları, kalasları kitap haline getirmesi. Cenab-ı Hakk'ın sanatına bakıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sanatında ham madde diyelim toprak ama öbür taraftan gördüğümüz bütün çiçekler, gördüğümüz bütün ağaçlar, hatta hayvanlar, hatta bizler. Yani insanlar da neticede ham madde itibariyle toprağa dayanıyor. Yaratılış maddemiz topraktan geliyor. Ve biz buradan kendi sanatımızla Cenab-ı Hakk'ın sanatını bir derece daha iyi anlayabiliyoruz. Bizde var olan ölçücüklerle Cenab-ı Hak'taki hakiki varlığının farkına varıyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak alemlerin Rabbi, alemleri terbiye ediyor, basitten mükemmele doğru götürüyor ve bunu yaparken bizim de bunları anlayabileceğimiz tarzda birer numunecik bizlere de vermiş. Hatta hadiste geçiyor. İnna Allah halakal insan ala suretir rahman. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Bu epey tartışılmış. Yani insanın Allah, Rahman suretinde yaratılması ne demektir? Olur mu olmaz mı? Ama hadisin sıhhati noktasında ileri geri konuşanlar herhalde şu ayet-i kerimeyi bilmiyorlar. Ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِمْ Ben Adem'e ruhumdan üfledim. İkisini beraber değerlendirebiliriz. Yani Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'e ruhundan üflemesi kendisindeki var olan isim, sıfat, şuunat gibi şeylerden birer numunecik vermesi anlamındadır. Dolayısıyla insan Cenab-ı Hakk'ın tasarruflarının küçük bir numunesini yapabiliyor. Mesela Allah insan yaratmış, insan da robot yapmış. Ve robotlar artık şu anda insana muhatap olacak seviyeye de getirilmeye çalışılıyor. Bu sıralar haberlerde geçmişti de. Öyle ki mutfaktaki robotunuzla adeta konuşacaksınız. Ve o gittikçe kendini tekamül ettirecek. Diyelim birinde bardağı aldı ama kırdı. İkincide kırmamaya çalışacak. O yönde programlar yüklenmiş. İşte Allah insana öyle programlar yüklemiş ki doğrudan doğruya Allah'a muhatap olabilecek, onu isimleriyle, sıfatlarıyla, şuunatıyla bir derece tanıyabilecek şekilde kabiliyet vermiş. Bu diğer varlıklarda yok. Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve isması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Şöyle ki, yani Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret gibi sıfatları var. Cenab-ı Hak her şeyi bilir. Cenab-ı Hakk'ın gücü her şeye yeter. Bunlar sıfat. Hakim ve Rahim gibi isimleri var. Cenab-ı Hak hikmetle iş yapar ve son derece merhametlidir. Bunlar muhit ve hudutsuz. Yani bunlar her şeyi kuşatmış. Bunların belli bir haddi, bir sınırı yok. Ve Cenab-ı Hakk'ın ilminde, kudretinde, hikmet ve rahmetinde şeriki de yok. Ama insan işte şuraya kadar benim ilmim, buraya kadar benim merhametim demek suretiyle farazi bir hat çizmiş oluyor. Ve böylece o farazi hatla buradan buraya kadar bana ait, sonrası Allah'a ait gibi önce o noktaya geliyor. Ama daha sonra bir de bakıyor ki benim dediği şey aslında onunla değil. Allah'tan ona verilmiş ve o farazi hattı da ortadan kaldırıyor. Bu farazi hat belki şu açıdan önemli. Diyelim ki devamlı havayı teneffüs ediyoruz ama havanın farkında değiliz. Bir şey her şeyi kuşatınca farkına varılmıyor. Denizdeki balıklar belki denizin farkında değiller. Her şeyi kuşattığından dolayı, şiddeti zuhurundan dolayı bunların farkına varılmıyor. İşte Allah'ın kudreti bizim kudretimizi de aslında içine almıştır. Allah'ın iradesi bizim irademizi de içine almıştır. Ama biz kendimizi o noktada müstakil görmek suretiyle ben yaptım, ben diledim, işte ben şöyle yaptım şeklinde ifadelerle bir nevi farazi bir şirk içinde oluyoruz. Gerçek şirk değil bu. Ama imanen de biliyoruz ki ben yaptım, ben ettim dediğimiz şeyler de neticede Allah'ın yaratmasıyladır. La mu'essira fil kevni illallah. Kainatta Allah'tan başka müessir yok. Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Demek ki evet insan mesul olabilmesi için kendine bir irade verilmiş ama bu iradenin ucu Allah'a dayalı. Ben bazen şöyle örnek veriyorum. Diyelim burayı aydınlatmak için düğmeye basıyoruz. Basıyoruz ve aydınlanıyor. Bize göre çok basit gibi. Ama merkezde problem varsa ve merkezden kapalıysa diyelim, istediğimiz kadar basalım, aydınlatamayız. İnsan iradesi bunun gibi. İnsanın dilemesiyle evet bir şeyler oluyor ama gerçekten Allah dilemedikten sonra bizim istememiz yeterli değildir. Burada bir ressam görüyoruz aynı zamanda. Bu ressam nasıl ki kendi sanatını ortaya koyuyor. İnsan da buradan Cenab-ı Hakk'ın sanatını ortaya koymasına daha iyi bakabiliyor. Bu ressam önünde diyelim boş bir tuval, o tuval üzerinde sanatını yansıtıyor. İçindeki deruni manaları oraya yansıtıyor. Allah-u Teala boşluğu tuval olarak kullanmış. Allah yoktan yaratıyor. Ve onun hazineleri Kâf-Nûn tezgahında ol emriyle ve dilemesiyle dilediği şekilde meydana geliyor. İnsan daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle daire-i mümkünatta Halık'ının rububiyetini anlar ve zahiri malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder. Ve bu haneye malik olduğum gibi Halık da şu kainatın malikidir der. Ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve kesbi sanatçıyla o Sani-i Zülcelal'in iddia-i sanatını anlar. Yani bizim mevhum bir rububiyetimiz var. Gerçek rububiyet değil. Mevhum bir rububiyet. Ve o mevhum rububiyetle Cenab-ı Hakk'ın şu alemdeki her şeyi terbiye etmesini anlıyoruz. Allah gerçekten terbiye ediyor. Bizi de terbiye ediyor. Ve zahir malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder. İşte benim evim, benim arabam gibi bu gibi tabirler kullanıyoruz. Görünüşte bunlar bizim. Ama gerçekte ise bunlar emaneten bizde. Emaneten duruyor. Kimsenin gerçek malı yok. Ayet-i Kerime şöyle ifade etmekte. وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Dolayısıyla bidayeten de ondan geliyor ve neticede yine ona ait oluyor. Ona dönüyor. Kimsenin elinde bir şey kalmıyor. Ama şu dünyada işte benim evim, benim işim, benim sanatım dememizle buradan Cenab-ı Hakk'ın hakiki sanatına, hakiki rububiyetine bir derece bakabiliyoruz. Mesela burada kullanılan ifadelerden biri, kesbi sanatçıyla o Sani-i Zülcelal'in ibdai sanatını anlar. Diyelim araba diye bir şey yoktu. 150 yıl öncesine kadar söz gelimi, araba diye bir şey yoktu ve insanlar ilk defa araba yapmaya başladılar. Bu insanların ibdai sanatı. Yani daha önce olmayan bir şeyi meydana getirmek. Gerçi bazı yerlerden muhakkak esinlendiler. Allah'ın sanatında benzeri şeyleri gördüler. Onları biraz arabaya uyarlayarak bu şekilde bunları meydana getirdiler. Buradan Cenab-ı Hakk'ın ibdai sanatı. Allah tümüyle yoktan yaratıyor. Allah için önceden bir model söz konusu değil. Ve şu anda dünyada 6 milyar insan varsa 6 milyar insan tümüyle orijinaldir. Ana hatlarıyla aynı olmakla beraber ayrıntılarda insanlar farklıdır. Sesiyle, simasıyla, daha nice özellikleriyle her bir insan orijinal bir nüshadır. Ve insanlar bu noktada eğer insan modeli çizmeye çalışsalar belki birkaç yüz tane çizdikten sonra artık benzemeye başlıyormuş. Ama Allah'ın sanatını oradan biz kıyas edecek olursak, Hazreti Adem'den kıyamete kadar belki trilyonlarca insan gelecek ve hiçbir insan diğerinin aynı olmayacak. Ve şu anda dünyanın bazı yerlerine kar yağıyor. Her bir kar tanesi kristal olarak altıgen ama hiçbir kar kristali diğerinin aynısı değil. Her birinde farklı bir desen var, farklı bir güzellik var. İşte insan buradan Cenab-ı Hakk'ın ibdai sanatına bakabilir. Kendi meydana getirdiği eserlerden Allah'ın sanatını değerlendirebilir. Bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede mümderiştir. Yani insanın o benliğinde mesela gadap, öfke, bu da insan mahiyetinde var. Gadab-ı ilahi diye bir kavram da var. Ve Cenab-ı Hakk'ın şuunatındandır gadap etmesi. Ve isim olarak da Kahhar, Cebbar gibi Cenab-ı Hakk'ın celali isimleriyle alakalıdır. Ve insan zaman zaman diyelim ki bir zalimin helakini düşündüğünde, bir zalim birisi neticede cezasını bulmuşsa ne kadar rahatlıyor. Ve oradan gadab-ı ilahinin belki hikmetini anlıyor. Yani o da var, o da bir hakikattır. İşte insanda bunun küçük bir numuneciği bulunmakta, zalimlerin cezalandırılmasını görmekten ve imkanı varsa doğrudan cezalandırmaktan insan zevk almakta. Yani bu tarzda hissiyat bile, insana verilen hissiyat bile Cenab-ı Hakk'ın şuunatını, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatını anlamamız için bize bir kapı oluyor, bir pencere oluyor. O kapıdan giriyor, o pencereden bakabiliyoruz. Ama daha önce de az çok dikkat çektiğim gibi bizdekiyle aynı tarzda değerlendirmek o yanlış olur. Ama varlığını bilme açısından Allah-u Teala böyle bir mahiyet insana vermiştir. Yani bir ölçek görevi yapıyor. Burada bir termometre görüyoruz. Mesela bu termometre hava durumunu ayarlamıyor. Havanın sıcaklığını kendisi tayin etmiyor. Şöyle olsun, böyle olsun diye. Havanın sıcaklığı neyse var olanı gösteriyor. İnsandaki cüz'i ilim, cüz'i irade, cüz'i kudret, gadab etmek, muhabbet etmek, bu gibi ölçücükler, bunların her birisi termometre misali. Yani hakikatte var olan Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, kudretini, şefkatini, merhametini veya gadabını göstermek için, onun farkına varmamız için. Bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Ama bir zata sormuşlar, hayatta en hayret ettiğin şey nedir? O da demiş ki, insanların sesini duymadan falanca geliyor diye söyleyebiliyorlar. Bunu bir türlü anlayamıyorum diyor. Ya kendine göre haklı. O ancak sesi duyunca falanca geliyor diye biliyor. Onun gibi Allah-u Teala bize cüz'i ilim vermeseydi Allah'ın ilminin farkına varamazdık. Cüz'i irade vermeseydi Allah'ın külli iradesini bilemezdik. Gadabından bir parçacık bize de koymasaydı mahiyet hamurumuza gadab-ı ilahi mefhumunu anlayamazdık. Daha bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın isim, fiil, şuunat, bu gibi Cenab-ı Hak'la alakalı şeyleri kendi mahiyetimizde bir derece hissedebiliyoruz ve bununla Allah-u Teala'yı daha yakından tanıyabiliyoruz. Edenin iki yüzü var. Yani insanda madem böyle bir benlik var, bu insan ben, ben diyor. Bu iki türlü kullanılabilir. Biri hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Yani ene bir şey icat edemez. Yoktan bir şey meydana getiremez. Ama verileni kabul eder. Vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüzde fail değil, icattan eli kısadır. Mesela biz şu anda görüyoruz. Görme olayında görülecek şeyler var. Görülmesi için ışık var. Ve görecek de göz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde görme olayı meydana geliyor. Işığı yaratan biz değiliz. Görülecek eşyayı yaratan biz değiliz. Gözü yaratan yine biz değiliz. Böyle olunca bu gibi bütün hayırlı şeylerde tümüyle insan kabil durumda, kabul eder durumda. Yoksa kendisi yoktan bir şey icat edemiyor. Bir yüzü de şerre bakar, ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Şu anda görmemiz için bütün şartlar müsait ama gözümüzü kapıyoruz ve görmüyoruz. Bu bizden. Görmemek bizden ama gördüğümüz zaman bunu ben yaptım demek o bize ait değil. Yani gören biziz doğru ama görmemiz için göz, görülecek eşya, ışık bunların tümü Allah'a ait. Böyle olunca vallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah hem sizi yarattı hem de amellerinizi, yaptığınız amelleri yarattı. Allah böyle buyuruyor. Ve Allahu haliku kulli şey bir yönüyle bununla da alakalı. Yani Allah her şeyin yaratıcısıdır. İnsanların fiillerinin de yaratıcısıdır. Yoksa bazı batıl mezheplerde olduğu gibi insanı kendi fiillerinin yaratıcısı olarak görmek, bilerek veya bilmeyerek insan Allah'a şerik yapmak hükmüne geçer. Elenin mahiyeti harfiyedir. Başkasının manasını gösterir. Malum harf kendisi için değildir. Başka manaya hizmet eder. İnsan da Allah'ı göstermek için yaratılmış. İnsanın enesi bunun için. Rububiyeti hayaliyedir. Yani biz doğrudan kendimiz terbiye edemeyiz. Doğrudan yoktan bir şey de meydana getiremeyiz. Ama sanal tarzda bazı rububiyetimiz söz konusu oluyor. Bazı şeyleri terbiye edebiliyoruz. Yani şunun gibi mesela insan toprağı alıyor, topraktan çanak çömlek yapıyor, şekillendiriyor. Veya diyelim ağacı kitap haline getiriyor. Veya buradaki gördüğümüz diğer şeyler haline getiriyor. Ham madde Allah'tan ama bunlara şekil vermek insandan olabiliyor. İnsanın bu manadaki rububiyeti hayali. Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. İnsan enesinin mahiyetini bu şekilde bildiğinde, eneyi müsbet yönde kullanırsa, afaki malumat nefse geldiği vakit enede bir musaddık görür. Ene fonksiyonunu icra etmiş olur. Yaratılış görevini ifa eder, yerine getirir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Afaki malumatın nefse geldiği vakit enede bir musaddık görmesi. Burada bir televizyon görüyoruz. Televizyon alıcı durumda. Kendi içinden renk meydana getiremez, kendi içinde görüntü meydana getiremez ama gelen görüntüleri kabul eder. Bu noktada kabiliyeti var ve sesleri alıyor, görüntüleri alıyor. İşte bu alet düzgün çalışırsa şu anda burada var olan görüntüleri, sesleri yansıtmış olacak. Görevini diyelim yapmış olacak. Ama bunda bir arıza olduğunda normalde alabilecek haldeyken alamamış olacak. Demek ki bir insan kainatla alakalı bir takım bilgilere ulaştığında bu kainat ne vazife görüyor? Bunları böyle düşündüğünde eğer enenin sırrını çözebilmişse alemdeki varlıklar ne vazife görüyor? Bunu daha rahat anlayabilir ve o zaman görevini çok net bir şekilde ifa eder. Mesela der ki ben başıboş değilim, vazifedar bir yolcuyum. Ve buradan aleme bakar. Alemdeki güneş, ay, yıldızlar, bitkiler, hayvanlar bunların her birini vazife başında ibadetlerini yapıyor bir şekilde müşahede eder. Yoksa diğer türlü kendini bilmediğinde, kendinin bir vazife için yaratıldığını bilmediğinde diğer varlıkları da kendine kıyas ile başıboş zannedebilir. Erzurum'da süt teknolojisi dersine giren bir profesör ateistmiş. Bir gün sınıfta diyor ki, arkadaşlar diyor süt teknolojisi dersimizde sütün ne kadar harika bir şey olduğunu uzun zamandır inceliyoruz. Elbette diyor bu kadar harika olan sütü bir yapan olacak. Anlatan arkadaş diyor ki, şaşırdık doğrusu diyor. Hoca Allah diyecek zannettik. Gidişat oraya doğru gidiyordu. Ama diyor hoca, profesör sözlerini şöyle tamamladı. İşte arkadaşlar buradan da ineğin memesinin mükemmelliği ortaya çıkmaktadır. Yani harici malumat var bu adamda. Sütü bizden çok daha iyi biliyor. Ama inek Allah'ın bir görevlisidir diyemiyor. Diyemediğinden o harika olan sütü hayvancağızın bizzat kendisine veriyor. Diyelim çok güzel bir makale var. Ve bir tanesi bunu izah ediyor. Bu makale nasıl meydana gelmiş? Şu kalemi gösteriyor. Arkadaşlar şu kalemi görüyorsunuz ya, işte şu güzel makaleden bu kalemin mükemmelliği ortaya çıkıyor. Demek gibi bir şey. Kalem ne kadar mükemmel de olsa kendisi yazamaz. Kalemle yazılır. Allah-u Teala da diyelim inekle süt gönderiyor, ağaçla meyve gönderiyor, güneşle ısı ışık gönderiyor. Afaki malumatın nur ve hikmet olarak kalması, zulmet ve abesiyete inkılap etmemesi, biraz önceki verdiğimiz misal buna da misal olabilir. Dıştan gelen bilgiler, bizde gerçekten nur ve hikmet olarak kalabilir veya mahiyetimizi bilmiyorsak, kötü yönde kullanıyorsak, zulmet ve abesiyete inkılap edebilir. İzmir'de fuarda Kahkahalar Aynası diye bir bölüm vardı. Şu anda da var mı bilmiyorum. Eskiden giderdik çocukluğumuzda. Diyelim bir aynanın karşısına geçiyorsunuz, sizi karikatüre çeviriyor. Yani eğer düzgün bir aynanın karşısındaysanız kendinizi aynen olduğunuz gibi görüyorsunuz. Ama eğri büğrü bir aynanın karşısına geçtiğinizde dosdoğru olan siz eğri büğrü hale geliyorsunuz. Sizde problem yok, aynada problem var. İşte bazı aynalarda zayıf bir insan bile çok şişman görülüyor. Bazı aynalarda şişman bir insan bile çöp gibi adeta görülüyor. Burada aynalarda problem var. Onun gibi demek ki alemi algılamak insanın zihniyle alakalı. Adamın zihninde problem varsa, enenin mahiyetini çözememişse alemi çok berbat olarak algılıyor. Kendini abes başıboş görüyorsa bütün varlıkları da abes ve başıboş olarak değerlendiriyor. Ve insan mahiyetinde yer alan ene bir ejderha gibi insanı yutabilir. Burada yutmaktan maksat, yani o insan tümüyle ene olabilir. Bakışıyla, duruşuyla, konuşmasıyla, hal ve hareketleriyle, her türlü gerek diliyle, gerek beden diliyle, her türlü hal ve hareketleriyle o insan tamamen ene haline gelebilir. Ve basiretli olan insanlar, ferasetli olan insanlar, hangi insanlar enesine tabi, hangileri mütevazi, bunu az çok ayırt ederler. Gerçekten bir kısım insanlarda ene çok daha belirgin oluyor. Adamın duruşu, yürüyüşü, bakışı, her şeyi adeta bir ene oluyor. Ve bir enaniyet abidesi halini alabiliyor. Halbuki bu abd-ı mahz manasına aykırıdır. Bir insan gururlanmak için değil, mütevazı olmak için, Allah'a kulluğunu bilmek için yaratılmıştır. Ve insan bütün letaifiyle ene haline gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de bunun en tipik örneği Firavun olarak bize anlatılır. Firavun işi o kadar ileriye götürmüştür ki en sonunda ene rabbükümül âlâ, en büyük Rabbiniz benim diyecek kadar işi ileriye götürmüştür. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, dikkat et diyor, Firavun'da olan sende de var. Ama seninki şu anda hapiste diyor. Fırsatını bulsa sen de bir Firavun olabilirsin diyor. Demek ki her insanda ben demek suretiyle nefsini böyle şişire şişire, kabarta kabarta bir Firavun olma özelliği bulunmakta. Ama bir insan İslami terbiye ile enenin bu cihetini değil de tevazu yönünü geliştirir. Ve bunun neticesinde o insan tam bir abd olarak, mütevazi bir insan olarak gerçekten büyük olur ama büyüklenmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en büyüğü. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye, Medine'den Mekke'ye gidişi ve şehre bir fatih olarak girişi. O tabloyu hatırlayacak olursak, Mekke'de doğru dürüst bir direnç gösterilmiyor. Mecelleri zaten kalmamış. Karşı durabilmeleri imkansız. Şehir teslim oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 yıl öncesinde oradan ayrılmaya mecbur kalmış. Müslümanlar oradan ayrılmaya mecbur kalmışlar. Ve aradan bir 8 yıl geçtikten sonra Mekke'ye dönüyorlar. Ama muzaffer olarak dönüyorlar. Fatih olarak dönüyorlar. Normal şartlarda bu gibi durumlarda insanda enaniyet olur. İşte bunlar beni çıkarmıştı ama bugün burayı fethediyorum. Daha böyle bir insan enaniyetiyle daha bir arz endam edebilir. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devesinin üzerinde ve devesine o kadar yaklaşmış ki adeta secde ediyor gibi. Devesinin sırtına secde ediyor gibi. O şekliyle Mekke'ye teşrif ediyor. Ve istemiş olsa oradaki insanları kılıçtan geçirtebilir. Ancak izhebu entumut tulaga diyor. Yani gidiniz, hepiniz serbestsiniz diyor. Onları serbest bırakıyor. Ve onlar da gördükleri bu büyüklük karşısında toptan İslam'a giriyorlar. Bir de nev'in enaniyeti var. Yani insanın fert olarak ben deyip kendini böyle şişirmesi var ya, bir de bu zamanla nev'in enaniyetine dönüşebilir. Irkçılık illeti buradan çıkar. İşte ırkçılığın iki sembol ismi burada görülüyor. Hitler ve Mussolini. Yani onların duruşlarında da bayağı bir enaniyet var zaten. Yani buradaki duruşları kendilerini böyle ele veriyor. Hitler ırk olarak Alman ırkının en üstün ırk olduğunu iddia ediyor. Ve diğer insanları Almanlara bir nevi hizmetkar gibi görmek istiyor. Bunun neticesinde işte 2. Dünya Savaşı 30 milyon insanın mahvı, 30 milyon insanın öldürülmesi olayı. Mussolini yine benzeri bir şekilde. Yahudilerde benzeri bir ırkçılık var. En üstün ırk biziz tarzında bir değerlendirme ve bunun neticesinde nev'in enaniyetinin onlarda da görülmesi. Halbuki hiçbir nev tek başına diğerlerine üstün şekilde kabul edilemez. Yani fertler, bir kısım fertler diğerlerinden üstün olabilir ama toptan değerlendirildiğinde falan millet diğer milletten daha üstündür. Genel bir değerlendirme yapılamaz. Her millette iyiler de vardır, kötüler de, sağlamlar da vardır, çürükler de. Ancak ırkçılık nazarıyla bakılınca artık orada çürükler görülmüyor. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Biz derken o biz ifadesi de yine enenin bir göstergesi oluyor. Nasıl miri malından 40 parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. Bu gümrüklerde oluyormuş. Diyelim birisi gayet dürüst vazifesini yapmak istiyor, rüşvet almak istemiyor. Oradaki amirler ve memurlar bundan rahatsızlık duyuyorlarmış. Yani sen bize yakışmıyorsun. Senin burada olmaman lazım deyip. Ama her biri bir parça alırsa o şekilde durumu idare ediyorlar. Yani her biri ayıplı hale geliyor ve beraberce geçinebiliyorlar. İşte bir insan devlet malından 40 parayı çaldığında etrafında onu gören insanların da çalmasına razı olur. Ta ki kendi hırsızlığı ortaya çıkmasın. Onun gibi ben kendime malikim diyen bir insan kainattaki bütün varlıkları kendine malik olarak itikad etmeye mecbur kalır. Ve böyle bir insanın nazarında güneş kendine maliktir, gezegenleri o hareket ettirir. Ağaç kendine maliktir, meyveleri bizzat kendisi verir. İşte inek kendine maliktir, sütü bizzat kendisi verir. Halbuki tersinden biz değerlendireceğiz. İnsan kendine malik değildir. Malik olmadığımızı şuradan anlayabiliriz. Karaciğerimizin 400'den fazla görevi varmış. Yani içimizde 4 tanesini sayabilecek belki de 4 kişi çıkmaz. Ben dahil yani. Ben şahsen 4 tane sayamam. Kendimize maliksek karaciğerimizin ne görevler yaptığını bilmemiz gerekir ve emretmemiz gerekir. Şunları şunları yap. Yani amir olan birisi bir yere hakimse gerçekten emreder. Şunlar şunlar şöyle olsun, bunlar bunlar böyle olsun der ve yapılır. Ama bir insan kendi vücuduna malik değil. Kendi vücudunda ne var ne yok bilmiyor. Tek böbrekle mi yaşıyor, çift böbrekle mi? Belki 40 yaşında farkına varıyor. Bu durumda olan bir insanın, kendi kalbini çalıştıramayan bir insanın ben kendimi malikim demesi ne derece bir anlam ifade eder. Dolayısıyla insan kendine malik değildir. Öyleyse bu ağaç da kendine malik değildir. Demek ki birisi bu ağaçla meyveleri gönderiyor. Ve işte bulutlarla yağmuru gönderiyor. Güneşle de ısı ışığı gönderiyor. Böylece denklem çözülmüş oluyor. Ve böylece kainatın önemli bir tılsımı halledilmiş oluyor. Ene hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehli mürekkeple bir echeldir. Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler anlatılırken kendilerine Tevrat verilip de onunla amel etmeyenlerin hali kemetelil himar yahmiru esfara, Tevrat levhalarını taşıyan kitap yüklü eşeğe benzer. Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Yani kitap yüklü bir eşek her ne kadar kitaplarla dolu olsa da üzeri o yine eşektir. Zerdüz palamursan eşek yine eşektir demiş ya şair. Onun gibi ene hainane vaziyetinde emanetin hakkını vermediği durumunda binler fenleri bilse de işte bir profesör örnek verdim. Kendi sahasında belki başarılı bir insan. Belki başka pek çok malumata da sahip ama Allah namına değerlendiremiyor. Böyle olunca o insan cehli mürekkeple bir ecel. Cehaleti ikiye ayırıyorlar. Cehalet iki kısım. Birincisi cehli basit. Yani bilmemek. İkincisi de cehli mürekkep. Katmerli cehalet. Bir Erzurumlu bunu şöyle ifade etmiş. Cehli mürekkebi ifade ederken bilmir, bilmir ki bilmir. Yani bilmediğini de bilmemek cehli mürekkep oluyor. Bütün kainat parlak ayetlerle de olsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür, göstermez. Mesela insanlar şöyle bir manzarayı gördüğünde normalde hayran kalırlar. Ama bir insan tabiat nazarıyla bakıyorsa, her şeyi kendine maliktir gibi düşünüyorsa maşallah diyemez. Allah'ın sanatını takdir edemez. Allah'ın sanatı karşısında hayranlığını ifade edemez. Ve öyle ki, hani şöyle bir ifade de var, onu da paylaşmış olayım. Güzellik görenin gözündedir derler. Yani güzellik bakışla alakalı. Dolayısıyla hangi nazarla baktığımız mühim, aleme Allah namına baktığımızda alemi baştan sona hikmetli ayetlerle dop dolu göreceğiz. Ama kendimizi abesiyet görüyor, alemde abesiyet olduğunu düşünüyorsak alem bize çok karanlıklı görülür. Ve bu bizden kaynaklanan bir durumdur. Gerçekte karanlıklı değil ama biz alemi öyle görmüş oluruz. Schopenhauer gibi bazı filozoflar, bunlara nihilist filozof diyorlar, sıkıntılı hayatları olmuş ve hep böyle bedbince şeyler okumuşlar. O gibi olaylarla karşılaşmışlar. Alemin sırrını da çözememişler. İmam-ı Gazali gibi bir zat "Leyse filimken ebdav min mekan" derken, yani şu alemde daha bedii, daha harikası yoktur. Her şey en güzeldir derken Schopenhauer şunu söylemiş. O da demiş ki şu alem tasavvur edilebilecek en berbat alemdir. Haşa öyle olduğundan değil, ona göre öyle. Onun değerlendirmesine göre öyle. Onun nazarında o şekilde. Çünkü değerlendirme ölçüleri tersinden. Tersinden olunca da bu şekilde değerlendiriyor. Mesela son zamanlarda yapılan bir araştırmada Türkiye'de üniversite öğrencilerinin %65'inin cuma namazına gittiği ortaya çıkmış. Bu normalde bizi sevindirir. Üzülürsek de şu açıdan üzülürüz. Diğer %35'i acaba niye gelmiyor? Onlar da insan. Onlar da gelse iyi olmaz mıydı? Ama bir başkası, adamın biri köşesinde de yazmış. Demiş ki yapılan araştırmaya göre Türkiye'de %65 üniversite öğrencileri cuma namazı kılıyor. Bu çok kötü bir durum diyor. Türkiye nereye gidiyor? Ve bu aydınlık durumu karanlık olarak görüyor. Bu kendinden kaynaklanan bir şey. Mesela ışık güzeldir ama ışığa muhatap olan yarasaysa ona göre güzel değildir. Rencide olur dide-i huffaş ziyadan demiş Ziya Paşa. Yani yarasanın gözü ışıktan rahatsızlık duyar. Onun gibi bu gibi kimseler de müspet şeylerden rahatsızlık duyabiliyor. Aleme bakarken de alemin tesbihatını işitmek yerine kendi abesiyetini aleme de adeta bulaştırıyor. Alemi abes zannediyor. İnsanlık aleminde iki silsile var. Bunlardan birisi nübüvvet silsilesi, diğeri de felsefe silsilesi. Bu iki silsile beraber gitmişlerse, yani felsefe nübüvvete tabi olup nübüvvetin getirdiği esaslardan istifade etmişse, insanlık alemi mutlu bir şekilde yaşamış. Ama genelde ayrılmış bunlar. Bir tarafta dini esas alan nebiler ve onlara tabi olanlar, diğer tarafta dini reddeden ve onun yerine aklı esas alan, akılla meseleleri, mücerred akılla meseleleri halletmeye çalışan felsefe silsilesi. Ve bu ikisi ayrı istikamette gitmişler. Biri bir dal insanlık ağacında, öbürü öbür dal. Biri cennete doğru gidiyor, diğeri cehenneme doğru gidiyor. Bu tarzda farklı gidişatları olmuş. Ve felsefe bu yönüyle bir şecere-i zakkum gibi, zakkum ağacı cehennemde bir ağaç ve felsefe, dini kabul etmeyen felsefeyi burada kastediyoruz. Sadece akılla meseleleri halletmeye çalışan felsefeyi kastediyoruz. İnsanlık alemine mutluluk getirmemiş. Felsefe daima aramanın bir belki yolu. Ama karanlıkta aramışlar. Karanlıkta arayınca da bulamamışlar. Nasıl ki insanda görecek göz var ama görmesi için ışığa da ihtiyaç var. Işıkla görüyoruz. Akıl da başka bir göz gibi. Basiret deniyor buna. Aklın da başka bir ışığa ihtiyacı var. Vahiy ışığına ihtiyacı var. Vahiy ışığından medet almayanlar sadece kendi kafa fenerleriyle dehşetli yollarını tenvir etmeye çalışmışlar. Ama ne kendilerini aydınlatabilmişler ne de alemi, etrafı aydınlatabilmişler. Öyle ki bunlar aydınlık felsefesi adıyla bir felsefe geliştirse bile yine de karanlıktan kurtulamamışlar. Ve felsefeden beslenen insanlar, mesela Kuvve-i Gadaviye dalında Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar çıkmış ve bunlar beşerin başına musallat olmuş. Bunlar da zamanımızın Nemrut ve Firavunlarından. Biri sakallı olan Lenin, diğeri de Stalin. Beraber oturmuşlar. Dünyayı nasıl dinsiz yaparız? Onun böyle hesaplarını yapıyorlar. Ve kafa kafaya vermişler. Çok büyük zulümler de yapmışlar. Hem böyle fikri planda. Mesela din bize göre hayatın olmazsa olmazlarındandır. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-i din ne olur? Bu milletin ihyası, biz böyle diyoruz. Ama bunlara soracak olursanız, din bir afyondur. Tamamen farklı düşünüyorlar. Ve dünyanın maalesef en az yarısı bunların fikirlerinden etkilenmiş ve nice masum kanının akmasına bunlar sebebiyet vermişler. Sadece Stalin döneminde Rusya'da 40 milyon insanın doğrudan veya dolaylı olarak öldürüldüğü ifade ediliyor. Yani doğrudan öldürülenler idam gibi şeyler veya toplu katliam tür şeyler. Dolaylı olarak öldürülenler de diyelim sürgüne gönderiyorlar, Sibirya'ya. Ve onlar da orada gittiği yerde ölüyor. Veya yolculuk esnasında ölüyor. Bu tarzda 40 milyon civarında insanın öldüğü ifade ediliyor. Ancak Rus makamları demişler ki, ya o kadar da değil, abartmayın. 40 milyon değildi, 10 milyon kişi öldürülmüştü. Velev onların dediğini esas alsak, ya 10 milyon kişi az mı? Zulmen öldürüldükten sonra bir kişi bile fazladır. Ama bunlar insanlığın böyle adeta vampirleri, kanını emmekten zevk alıyorlar. Adeta insi birer şeytan bu şekilde beşeri yoldan çıkarmayı kendilerine vazife addetmişler. Ene kuvve-i şehviye dalında aliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri temere vermiş, yetiştirmiş. Yani kuvve-i şehviye insanın istek yönü ve bu tatmin olmaz istekler, daha yok mu, daha yok mu, şu da olsun, bu da olsun, kendine böyle bir Rab telakki etmeye kadar insanı götürebiliyor. Firavun gibiler, kendilerini Rab telakki edecek duruma kadar da gelmişler. Ene'nin bir veçini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer veçini felsefe tutmuş geliyor. Yani nübüvvet önde gidiyor. Felsefe, aklı selimle düşünürse, nübüvvetin bir takım doğrularını zamanla bulabilir. Nübüvvette zaten var olan güzel düsturları, felsefe de zaman içerisinde elde edebilir. Yani aklı da tümüyle devre dışı bırakamayız. Aklın da bir fonksiyonu var. Nübüvvet eliyle elde edilen bir takım hakikatlere akıl vasıtasıyla ulaşmak da mümkündür. Mesela günümüz batı medeniyeti daha çok akla dayalı bir medeniyettir. Bir kısmı Roma medeniyetinden, bir kısmı diğer medeniyetlerden etkilenmiştir. Ama güzel şeyleri de vardır. Tümüyle kötü değildir. İşte İslamiyet'te mesela zenginlerden alınıp fakirlere verilmesi böyle bir esas vardır. Ve bugün Avrupa'da bunu Müslüman ülkelere göre çok daha iyi bir şekilde uygulamaktadırlar. Adı zekat değildir ama sosyal yardımlaşma adı altında zekatın değişik bir uygulaması güzel bir şekilde orada yapılmaktadır. Dolayısıyla yani aklın da bir hakikati var. Vahiy ile bildirilen bir takım esasları mücerred akıl da zamanla elde edebilir, ulaşabilir. Nübüvvetin bakış tarzında Ene'nin mahiyeti harfiyedir. Yani Ene kendini göstermek için değil, Allah'a delalet etmek için yaratılmış. Vücudu tebeidir. Yani bizatihi bir vücut değil. Allah'ın vermesiyle bir vücudu var. Malikiyeti vehmiyedir. Benim mi evim, benim malım, benim ilmim, benim kudretim derken aslında hakiki olarak bunlara malik değildir. Dün var, bugün yok olan veya bugün var, yarın yok olacak şeylerdir bunlar. Bu açıdan insanın malikiyeti vehmidir. Hakikati zilliyedir. Yani bir gerçek var, bir de bunun gölgesi var. Bunların gerçeği Allah'ta, küçük bir gölgesi bizde. Tabii gölge derken, diyelim mesela ağacı düşünün, bir muz ağacı olsun faraza veya portakal ağacı, bir de bunun gölgesini. Gölge ha var ha yok gibi bir şey. Gölgeye yok diyemiyoruz ama doğrudan o kadar sabit bir vücudu da yok. Ve tümüyle asla bağlı. Demek ki bizde kendisiyle iftihar ettiğimiz ne kadar güzel şeyler varsa bunların hakikati Allah'tadır. Mesela vücut, varlık. Cenab-ı Hak vacib bir vücuttur. İlim. Bizde bir derece ilim var. Allah'ın ilmi sonsuz ilimdir. İrade. Bizde azıcık bir irade var. Ama Allah'ın dilediği oluyor, dilemediği olmuyor. Onda külli irade var. Bu şekilde bizde var olan şeylerin hakikati Allah'tadır. Bizdeki ise bir gölge şeklindedir. Ve Ene'nin vazifesi kendi Halık'ının sıfat ve şuunatına mikyas ve mizan olarak şuur kerane bir hizmettir. Burada şuur kerane, ona da kısa bir açıklık getireyim. Bilerek hizmet etmek. Bunların farkına vararak. Bu da tabi ilimle olur, tefekkürle olur. Bu gibi hakikatleri düşünme yoluyla elde edilebilecek bir şey. Tabiatın perdesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan her şeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder. Tabiat bir perde. Bir rivayete Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. İnsan ile Allah arasında 70 bin perde vardır. Bir kısmı zulmani, bir kısmı nurani, 70 bin perde vardır. Bu tek başına ele alınmaya değer, geniş bir konu, bu perdeler konusu. İşte bu perdelerden bir tanesi tabiat. Mesela biz Allah'ın doğrudan tasarrufunu görmüyoruz. Tabiatta meydana gelen olayları görüyoruz. Ama bir kısım insanlar tabiatın perde arkasında Allah'ın kudret elini göremediklerinden her şeye bir nevi ilahlık vermeye kendilerini mecbur hissediyorlar. Ve bunun neticesinde bütün varlıkları kendi iradeleriyle iş yapar tarzda bir değerlendirme içinde oluyorlar. Ve bunun neticesinde bakıyorsunuz öküze de ilahlık verenler olmuş, ineğe ilahlık verenler olmuş. Günümüzde de var. Hindistan'da ineği kutsal kabul eden, ineği ilah gibi kabul eden insanlar bulunmakta. Veya işte putlar yapmışlar, kendileriyle yaptıkları putlara tapmışlar ve kendi yaptıkları şeye at ve köle olmuşlar. Demek ki insan Allah'ı bulamayınca her şeyi kendi başına bir nevi ilah gibi musallat kılmış oluyor. Ve onların ibadetine bir nevi kendini mecbur hissediyor. Halbuki tek Allah'ı bilse geriye kalan her şeyi Allah'ın mahluk olarak görecek, onlara kul olmaktan kurtulacak. Ve Ene'nin mahiyetini biz iyi bildiğimizde neler yapmamız gerekir? İnsan aczini bilip kudret-i ilahiye iltica etmeli. Yani insan acizdir. O kadar aciz ki bir mikrop bizi yere serebiliyor. Bu acizimizin farkına varıp Allah'ın kudretine iltica. Zaafını görüp kuvvet-i ilahiye istinad. Biz zayıfız. Bir gün uyumazsak diğer gün ayakta sallanıyoruz. Bunu görüp de Allah'ın kuvvetine la havle ve la kuvvete illa billah diyerek dayanmak. Fakrını görüp rahmet-i ilahiye itimat. Yani çok muhtacız. Bir çiçeği istediğimiz gibi bir baharı da istiyoruz. Koca cenneti de istiyoruz. İhtiyaç listemiz adeta sonsuz. Ama elimizden gelen bir şey yok. Bu noktada fakirliğimizin farkına varıp Allah'tan istemek. İhtiyacını görüp gınal ilahiyeden istimdat. Kusurunu görüp affı ilahiye istiğfar. Yani hepimizin kusurları var. Hatta doğrudan doğruya insan olmak zaten kusurlu bir varlık olmak manasını da taşıyor. Ve bu insan ister istemez bir takım kusurları olacaktır. En mükemmel insan olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bile istiğfarla mükelleftir. Cenab-ı Hak o masum peygambere vestağfirli zembik buyurmuştur. Günahın için istiğfar et. Ve naksını görüp kemal-i ilahiye tesbihan olmak. Yani noksaniyetimizi görüp Allah'ın kemaline tesbihan olmak ve o şekilde Cenab-ı Hakk'ın sanatındaki mükemmelliği fark etmek, Subhanallah diyerek hayranlığımızı ifade etmek. Mesela kayıt cihazları günümüzde çok gelişti. İşte telefonlar bile kaydedebiliyor. Bir yandan da diyelim gizli kamera sistemleriyle nereden ne oluyor kaydedilebiliyor. Elimize diyelim kamerayı aldık. Bir derece ben işin içinde olduğum için biliyorum. Bir yerde çekim yapıyorsunuz ama diyelim kaset doluyor. Kaset dolduktan sonra başka şeyi takacaksınız. Ve epey zor işler. Ardından bunları aktaracaksınız, üzerinde çalışacaksınız. Uzun uzun işler. Ama Allah'ın sanatına bakıyoruz. Allah-u Teala bir çift kamera. Ve bunlar renkli olarak çekiyor. Ve hafıza arşivi. O kadar böyle zengin bir arşivimiz var ki 4 yaşından bu zamana kadar başımızdan geçen olayları ana hatlarıyla biliyoruz. Aslında kayıtlar da var. Biz tek tek hatırlayamıyoruz. Ve aynı zamanda bunlar üzerinde devamlı işleyebiliyoruz. Aldığımız görüntüleri, öğrendiğimiz bilgileri devamlı değerlendirebiliyoruz, güncelleştirebiliyoruz ve yeni yeni şekillerde takdim edebiliyoruz. İşte insanın sanatıyla Allah'ın sanatı. İnsanın yapmış olduğu kamera cansız bir şey ama Allah'ın verdiği göz canlı, hafıza var, arşiv var, anında değerlendirmeler var. Ve bir anda siz hemen istediğiniz resme, istediğiniz şahsın adına falan çok kısa zamanda adeta bir anda ol dercesine, ol deyip ol hemen meydana gelmesi misali o şekilde ulaşabiliyorsunuz. Demek ki insan kendi yaptığı eserlerdeki kusuru görecek ve ilahi sanattaki mükemmelliği görüp hayranlığını ifade edecek. Ressamlardan birinde birini dinlerken görmüştüm de adam böyle resim sergisi açmış. Yüzlerce resim yapmış, böyle televizyon gösteriyor. Ve bir yerinde adam şunu söyledi. Aslında dedi hani bize ressam denilmesi de o kadar uygun değil. Bizim yaptığımız sadece taklit. Allah dedi bunların gerçeklerini yapmış. Biz onlara benzetmeye çalışıyoruz. Asıl ressam Allah'tır dedi. İşte buradan baktığımızda asıl binaları yapan Allah'tır. Asıl en güzel yemekleri pişiren Allah'tır. İşte portakal gibi, muz gibi hepsini biliyoruz. Bu tarzda baktığımızda en mükemmel boyut Allah'ın sanatında. Ve insan o mükemmelliği görecek, kendi kusurunun farkına varacak, Cenab-ı Hakk'ın kemali karşısında tesbihan olacak. Ve eğer dinden gelen bir bakışla aleme bakıyorsa, maşallah ne güzel yapılmış diyecek. Ama dine muhalif olan veya dinden nur almayan felsefeyle bakıyorsa ne güzel diyecek. Ne güzel denildiğinde sanatkarı hatıra gelmiyor. Ama ne güzel yapılmış denildiğinde Allah'ın sanatını takdir alakası. şöyle bir şey duymuştum. Kaplumbağaların malum üzerlerinde zırhı oluyor. Normalde kartal gibi bir hayvan bu zırhı parçalayıp da kaplumbağayı yiyemez. Yiyebilmek için önce pençeleriyle böyle bir yakalıyormuş ve bunu havalandırıyor. Kaplumbağanın keyfine diyecek yok başlangıçta. Oh be diyor, ufkum açılıyor. Müşahedem genişliyor. Ve emsalim yerde sürünürken ben artık havada uçuyorum diyor. Kanatsız uçuyorum. Bana bir haller oldu diyor. Kendini bir şey zannediyor. Ama onun bu sevinci bir kayalığın hizasına gelinceye kadar. Kayalığın hizasına geldiğinde kartal pençelerini açıyor. O hızla zavallı kaplumbağa kayaların üzerine düşüyor, paramparça oluyor. Ve o paramparça olmanın neticesinde kartal afiyetle onu yiyor. İşte şeytanlar da Enen'in gaga ve pençesiyle dinsiz filozofların akıllarını havaya kaldırıyor. Ve onları dalalet derilerine atıp dağıtıyor. Ve onları perişan ediyor. Adamlar Allah namına bir şey diyemiyorlar. Hep ben ben demekle ömürleri geçiyor. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tağutlardandır. Tağut, Kur'an'ı bir kavram. Femen yekfur bit tağut ve yu'min billah gibi ayetlerde geçer. Allah yerine ikame edilen şeylere tağut deniyor. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tağutlardandır. Yani nasıl ki bazıları tabiatı ilahlaştırmış, tabiat elma veriyor, tabiat meyve veriyor. Bu gibi ifadeler kullanıyorlar. Ene'yi de benzeri bir şekilde görüyorlar. İşte ben şunu yaptım, ben bunu ettim ve ben demek suretiyle kendilerini ön plana çıkarıyorlar. Halbuki nübüvvetin bu noktada bize getirmiş olduğu esas şu. Herde min fadli Rabbim. Bir başarı varsa bu Rabbimin fazlındandır. Ve mâ tevfîgü illâ billâh. Benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'ın yardımı olmadan ne hiçbir şeye bizim gücümüz yetemez. Bu manaları bilmek. İşte bir insan tabiatı ilah gibi kabul etmişse kendini de bir nevi ilah gibi kabul ediyor. Böylece o da enesini tağutlardan biri haline getiriyor. Ve son olarak şuna temas edip konuyu bitireceğiz. Konu aslında çok geniş de ben bir bütün olarak görebilmek açısından belki bugün biraz da hızlı gittim. Ama ana hatlarıyla inşallah anlaşılmıştır ümidindeyim. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kişisel gelişim alanında, NLP alanında epey çalışmalar yapıldı. Bunlar faydalı çalışmalar genelde. Fakat şöyle bir çıkmazı var. Şöyle bir vartaya düşebiliyorlar. Kişisel gelişim alanında verilen seminerler, verilen telkinler insanları adeta ben istersem her şeyi yaparım noktasına getiriyor. İçinizdeki devi uyandırın diyorlar. Adam böyle bazı kabiliyetlerini açığa çıkardığında içimdeki dev uyandı diyor. Ben artık sıra dışı biriyim. Alemi ben kurtaracağım. Dünyayı ben yönlendireceğim. Ben şekillendireceğim. Ve kendini çok böyle bir şey zannetmek ve Allah'ın yardımını hatıra getirmemek. Allah yardım ederse ben başarabilirim. Bir başarı varsa Allah'ın yardımıyladır. Bu nokta ihmal ediliyor. Evet yani bu NLP kursları faydalı. O kanaattayım. Bunlardan istifade etmek lazım. İçimizdeki devi harekete geçirmek o da önemli. Ama muvaffakiyetin Allah'tan olduğunu unutmamak şartıyla. Yoksa her şey mükemmel olabilir. Hani diyorlar ya ameliyat gayet başarılı ama hasta öldü. O durumda olabilir. Yani siz bütün sebeplere riayet edersiniz. Normalde NLP kurallarına göre %100 orada bir başarı olması gerekir. Ama %1 bile başarı gerçekleşmeyebilir. Bu açıdan NLP'den istifade etmekle beraber enaniyete vesile yapmamak, ben yaparım ben ederim değil de Rabbim dilerse gerçekleşir. O noktadan bakmak faydalı olacaktır. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz.